Merhaba değerli izleyicilerim. Her zaman olduğu gibi çok değerli kardeşim Altuğ Berker'le birlikte stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var bu hafta. Ülkemizin duayen gazeteci ve televizyoncularından Sayın Ardan Zentürk. Hoş geldiniz Ardan Bey.
Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Nasılsınız?
Valla dünya kadar iyi, dünya kadar kötüyüm. Gazeteciler açısından olayı takip etmek, hele bu kadar yoğun bir gündemde ciddi sorun. Zamana yetişemiyoruz.
Evet.
Olaylara yetişemiyoruz. O yüzden baktığınız zaman bir de tabii 21. yüzyıl toplumunun doğru ve iyi bilgilendirilmesi gibi bir zorunluluk var demokrasi açısından. O sorumluluk da omuzda olunca
evet.
İşte o kadar olabiliyoruz.
Evet. İnşallah topluca gitgide iyiye gideceğiz.
İyice gideceğiz inşallah. Canım, bir şey olmaz.
Ardan Bey önümde notlarım var ama maşallah o kadar geniş, o kadar güzel bir kariyer geçmişiniz var ki ben nereden başlayacağımı tam olarak bilemiyorum.
Eyvah. Tabii yaşlar uzadıkça CV'ler de uzuyor
ama
yani.
Ama sizinki maşallah çok başarılarla dolu bir CV maşallah.
Sağ olun.
Çocukluğunuzdan başlayalım. Siz aslında 4 kuşak doktor olan bir ailenin tek doktor olmayan evladısınız ve gazeteciliği seçtiniz. Bu nasıl oldu? Gerçi şimdi, babanız
evet,
bir yandan da yazar doktorluğun yanında.
Şimdi benim rahmetli babam Neşet Adnan Zentürk
evet.
iyi bir doktordu. İyi doktorluğu halk sağlığı alanındaydı. Öncelikle onu aktarmak isterim seyircilerinize. Ben çok küçüktüm. Daha 1960 ihtilali olmamıştı. Ben 55 doğumluyum. Babam Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından Fransa'ya davet edildi. Pasteur Enstitüsü'nde eğitim aldı. Çocuk felci aşısı o sırada
yeni.
Uygulamaya sokulacaktı. 60'lı yılların başıdır biliyorsunuz. Babam Fransa'dayken burada ihtilal oldu. Adnan Menderes rahmetli ve diğer arkadaşları asıldı falan. Biz bütün bunları babam Fransa'dayken yaşadık. Geldi. İhtilal sırasında yurt dışına gönderilmiş bir doktor olduğu için diplomasını elinden aldılar. İhtilaller böyledir.
Evet.
Yani ihtilalin mantığı olmaz.
Yok.
Bir yıl babam mesleğini yapamadı ve tabii eğitimini almış olduğu çocuk felci kampanyasını da üstlenemedi.
Evet.
Dünya Sağlık Teşkilatı o zamanın darbeci yönetimine bir mektup yazmış. Demiş ki yani Doktor Zentürk nerede? Aşıları yollayacağız. Adam yok ortada. Yani baba. Onun üzerine sağ olsunlar paşaların aklı başına gelmiş. Milli Birlik Komitesi'ne çağırdılar. O zaman işte memleketi Milli Birlik Komitesi diye bir komite yönetiyor. Babam bir yataklıydı. Annemin ağlayışını hiç unutmam. Git ve onlara anlat dedi. Gitti anlattı. Bir gün sonra çocuk felci aşısı kampanyası başkanlığına getirilmek zorunda kaldı. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü Doktor Zentürk olmadan biz bu aşıları size yollayamayız demiş. Bir yıl gecikti.
Çok
bu
önemli.
Yüzden. Babam ölene kadar hep aynı şeyi konuştu. Benimle sohbetlerinde. O bir yıl içinde kaç çocuk felci oldu. Hep onu kafasına taktı. O bir yılın kaybedilmiş olmasını böyle değerlendirdi. Evet benim dedem de doktor, onun babası da doktor. Hatta daha da geriye 1830'lara doğru gidersek biz Makedonya'ya Macaristan, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan mülteci olmuş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Rusya'ya olan savaşı kaybedince evet. Osmanlı'nın aldığı aileyiz. O yüzden 4 kuşak önce Mısır Hristiyan yani.
Evet.
Sonra Osmanlı'ya gelince dedeler Osmanlı saray doktoru oluyorlar Avusturya'dan geldiklerinde. Bunlardan biri de aile büyüğümüzün Macar Abdullah Paşa olduğu ifade edilir. Ki Kızılay'ın kurucusudur yani şey olarak. Benim gazeteci olmama gelince bu kadar köklü bir ailede ben siyasete gireceğim, oradan da gazeteci olacağım diye karar verdiğimde ablamlar bayıldılar. Resmen bayıldılar yani öyle hani şey değil. Küt dedi gittiler nasıl olabilir? Çünkü amcalar doktor,
evet,
dedeler doktor. Doktor olmayan bir tane erkek yok o ana kadar son 150 yılda. Babam aklı gördü. ve destekledi. Çünkü kendisi de hem yazardı, gazetecilik camiasıyla çok yakın ilişkileri olan bir insandı. Ve o çok ileri görüşlü bir insandı. Dedi ki çağ değişiyor ve yeni çağda, senin yaşayacağın çağda iletişim, o zaman tabii iletişim demiyorlardı, haberleşme. Haberleşmenin çok öne çıkacağına inanıyorum. Sen bu yolda devam et dedi. Ben öyle
maşallah öngörülüymüş.
Çok öngörülüydü. Mesela bakın ben size çok özel bir anımı anlatayım babamla. 1974 yılında Fenerbahçe'deki evimizin balkonunda bir baktım. Orada kendi kendine de bir şeyler düşünüyor. Dedim ki ne oldu? Ben bugün dedi porno film seyrettim dedi. Şimdi bir genç adamın babası tarafından, hele doktor bir baba tarafından böyle bir şeyle karşılaşınca ne yaptın? Şaşırdım. O filmi seyrettim ve senin kuşağın için çok endişe ettim dedi. Niye dedim? Size dedi doğa dışı çok fazla reklam yapıyorlar. Ve doğa dışı, doğanın öngördüğü, Allah'ın öngördüğü metotların dışında bir takım şeyler öngörüyorlar ve size bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bir doktor olarak söylüyorum, doğa bunu affetmez ve bir virüs çıkar, hepinizi öldürür dedi. Bunu 1974 yılında söyledi. 1984'te ilk AIDS haberini yazarken, rahmetli olmuştu o sırada, yani 77'de evet, kaybettim. Bir anda böyle burnuma yumruk yemiş gibi oldu. Dedim ki babam 10 yıl önce bu doğa dışı işlere girerseniz bir virüs çıkar ve sizi öldürür demişti. Evet. 1974'te oldu. Ve öyle bir insanda tıp tarihine geçti çocuk felci kampanyasıyla. Bir yıl içinde 7,5 milyon çocuğu aşıladı. Ve onun yaptığı çalışmalar Afrika ve Latin Amerika'da da Zentürk tatbikatı olarak uygulandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Utant o zaman babama özel bir mektup yazmıştı. Dünya çocukları için teşekkür ederiz.
Ne güzel.
Bunlar hepsi bizim aile şerefimizin içinde yer alan şeyler.
Teşekkür ama ben ederiz.
Babamın doktorluk macerasını benimsemedim. Biraz hayras çıktım. Evet.
Bizle paylaştığınız için teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Siz ilk özel televizyonda, Star'da ilk özel televizyonda evet, 1990 yılında
evet, esasında özel televizyon sektörü çok özel koşullarda kuruldu Türkiye'de. Çok özel bir zorlamayla. Herkes Sayın Cumhurbaşkanı, rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Canım anayasa bir kere delinse ne olur" cümlesine takmış. Habire spekülasyon yaparlar. Halbuki o cümlenin arkasında başka bir şey var. Onu anlatayım da. İnsanlar bir kere daha anlatmıştım. Bir belgesel çekimi sırasında, yani bir belgeselciye. Onu burada da anlatayım. Biliyorsunuz 1988-89 yıllarında Todor Zhivkov diye bir komünist yönetim vardı Bulgaristan'da. Ve Türklerin şeyini değiştiriyorlardı. Dinini ve ismini. Rahmetli Özal da buna karşılık Türklere Batı Trakya'daki ve Kırcaali'deki, yani hem Bulgaristan hem Yunanistan'daki Türklere dönük özel yayınlar talep etti. Ve oraya dönük bilgilendirme yayınları. Fakat EBU, yani Avrupa Yayın Birliği ve TRT'nin resmi devlet kuruluşu olması nedeniyle hem bu yayınları sınırlar ötesine taşımak imkansızdı o dönemde. Henüz uydu sistemleri yeni yeni devreye giriyordu. Hem de uluslararası anlaşmalara göre bizim TRT'nin yayınlarını Kırcaali'ye zorlamamız ileride çok büyük sorun yaratacaktı. Turgut Bey'in özel televizyonculuğun önünü açan uygulamasının temelinde bu vardır. Yani devlet televizyonunun küresel Avrupa Birliği, Avrupa müktesebatındaki bağlayıcı durumu ancak ve ancak o bölgelere, Balkanlara dönük olarak ancak ve ancak özel bir televizyonla oluşturulabilirdi. Ve tabii böyle bir şey yaparken de doğal olarak Ahmet Özal oğlu devlet adına yapılıyor esasında işlem ama özel gözükmesi lazım. Yani evet, bir nevi. Ve özel televizyona dönük anayasayı bir kez çiğnesek ne olur cümlesi Türkiye'nin ulusal güvenliğinden kaynaklanan bir yayıncılık hassasiyetinden doğdu. Ve ben genel yayın yönetmenliğim sırasında mesela rahmetli İnal Batu, o zaman Dışişleri Bakanlığı sözcüsüydü, arada arardı. Ardancığım, efendim İnal Bey, şu Batı Trakya'ya bir mesajımız var, arkadaşlar haberi geçiyorlar. Siz de bunu 19.30 haber bülteninizde kullanırsanız seviniriz derdi. Bunu herhangi bir televizyona söyleyemezdi tabii. O zaman evet. Bir tek biz vardık. Evet. Ama bunu biz çok doğal karşılardık. Çünkü kuruluş nedenlerimizden biri buydu. Evet. Bunları belgelemek. İletişim fakülteleri iyi çalışmıyor. Doçentler, profesörler kayıtları iyi almıyorlar. Hepimiz yaşlanıyoruz. Bu insanların gelip bizlerle bu işlerin başlangıç noktasında ne oldu, ne bitti, neden oldu, bunların hepsini kayda almaları lazım. Özel televizyon anayasa hükmü ortadayken nasıl kurulabilir Türkiye'de? Devlet izin verdi ama devlet bunu Ahmet Özal para kazansın diye izin vermedi. Devletin başka bir nedenden verdiği bir izindi ama bunu biz biliyoruz. Fırsat buldukça anlatıyoruz ama bu kadar ya. Yani.
Evet. Hiç söylenmemiş bir şeydi.
Evet.
Sizden duyuyorum ilk defa.
Bu evet. Budur yani. Yoksa durup dururken niye bir cumhurbaşkanı niye yani o kadar işinin arasında özel televizyon sektörü kurulsun diyor. Böyle bir zaruret vardı. Özellikle de Soğuk Savaş yılları. Helsinki anlaşmalarını imzalamışsın falan. Herkes hiç kimse birbirinin işine karışmayacak. Ne Bulgar'ın yayını buraya gelecek ne benim yayınım oraya gidecek. Ama biz Almanya'da stüdyoları kurup uyduya verdiğimiz an her yere indi.
Evet.
Olay bundan iyi. Niye Almanya'da kurduk? Niye o uyduya çıktık? Kimse sormuyor.
Evet. Peki Ardan Bey, ben biraz yazı işleri müdürlüğünüzden bahsetmek istiyorum. Evet. Şunu merak ediyorum. Haber koordinatörü, dış politika koordinatörlüğünüz var. Şimdi bir muhabirden gelen haber hangi aşamalardan geçip o gazetenin sayfasında yer alıyor veya o gazetenin manşetinde yer alıyor? Evet. Bizi biraz anlatır mısınız?
Esasında yazılı basında evet. Ben yazılı basından geliyorum evet. Televizyona. Hiçbir zaman TRT geçmişim olmadı. Belki de o bir avantajdı. Çünkü yazılı basından gelmenin rahatlığıyla yaptık bu işleri. Şimdi bir defa habercilikle ilgili birkaç kavramı düzeltmek isterim bu vesileyle. Objektif habercilik yoktur. O objektif habercilik adı altında konuşulan her şey yalandır. Niye derseniz, haber sübjektiviteye yani öznelliğe muhabirinizi o habere yolladığınız an başlar oraya doğru. Çünkü sizi ben X bir trafik kazasına yollasam, o trafik kazasına sizin bakış açınızla, sizin bakış açınız çok farklı olacak. Siz belki arabanın ne kadar lüks ve hay Allah ne kadar kötü gitmiş olduğuna inanacaksınız. Hanımefendi ise olayda ölen çocuk var mı diye ilk soracaktır. Bütün öznellik gazetecilikte soru sormaya başladığınız an başlar. Ve çok denemişimdir aynı olaya farklı süreçlerde 2-3 farklı muhabir göndermişimdir. Ve 3 tane farklı haber almışımdır. Evet. Aynı olay. Ve 3 farklı haber. O yüzden editörün görevi o öznelliği yani muhabirin size taşımış olduğu o sübjektif haber değerini eli yüzü düzgün ve daha nesnel, bakın objektif demiyorum, daha nesnel ve nitelikli bir hale getirmektir. Editörlerin esas görevi budur. Gelir haber, fotoğraf da gelir veya haber merkezi içinde konuşacak olursak muhabir haberi yazar, görüntü gelir. Ama bunların birleşiminden siz kamuya bir şey gönderirsiniz. 5N1K bunun için vardır. O zaten mesleğimizin anayasası. Ama daha önemli bir şey vardır. Muhabirin getirdiği her şeyi sorgulamanız gerekir. Double check, triple check dediğimiz yani ikili, üçlü, muhatap konuşturulmuş mu, mağdur konuşturulmuş mu, sanık bilmem ne olmuş mu, bütün bunları editör toparlamak zorunda. Peki manşet nasıl belirlenir? O da çok objektif değildir. Tamamen yazı işleri toplantısında kaç kişi katılmışsa 6, 8, 10 neyse onların kendi aralarında yaptıkları bir toplantının sonucudur manşet. Efendim niye ona karar verirler? Öyle karar verirler. Yani gazetecilik o kadar böyle anayasası yazılmış bir meslek değildir. Ben her zaman şunu söylemişimdir genç arkadaşlarıma. Tek sütuna girmiş bir haber bile manşete taşınabilir ama siz onu iyi doldurun. İyi dolmuş olması lazım haberin bütün yönleriyle. Evet. Eğer onu iyi dolduramazsanız zaten tek sütuna gider. Yani İSKİ skandalını hatırlayacaksınız. Ben o sırada Star'ın genel yayın yönetmeniydim. İSKİ skandalının esasında şu anda adını hatırlayamadığım bir belediye muhabiri Hürriyet gazetesinin o yakaladı ama gazete onu 3. sayfada 3 sütun kullandı. Ben sabahleyin gazeteleri okurken habere baktım. Hürriyet'in 3. sayfada 3 sütuna kullanılmış bir haberdi. Ve hemen ilgili istihbarat şefimi çağırdım. Kulakları çınlasın. Haber koordinatörüm daha doğrusu Özden Akbağ. Özden dedim bu haberi gördünüz mü? Evet burada dedim skandal var. O akşam biz Hürriyet'in o haberinden yola çıkarak patlattık ve Türkiye inanılmaz bir skandalla karşılaştı. Haber bu kadar sübjektiftir. Onlar önemsememişler, fark etmemişler. Belki de muhabir malını iyi satamamış.
Sizin ustalığınız orada devreye girmiş.
Üç sütun ve üçüncü sayfa. Dün gibi hatırlıyorum. Onu oradan aldık. İki tane arkadaşımıza dedik ki bunun bütün belge bilgi neyi varsa neyi var yoksa hemen istiyorum dedim. Akşama ilk etapta ilk bilgiler geldi. Haberi patlatınca 19.30 zaten Türkiye'de o sırada en çok seyredilen ana haber bildiğim. Bir anda İSKİ skandalı ama bunu biz patlatmış gibi gözüktük. Star patlattı. Hayır Hürriyet'in 3. sayfasındaydı. Evet. Ama bu habere tamamen yaklaşımdaki farklılığı gösterme açısından iyi bir örnektir.
Evet. 5M1K nerede, ne zaman, niçin, ne, nasıl, kim? Değil mi?
Evet.
Peki son dönemde pardon yapılıyor mu bu sizce hakkıyla?
Şimdi tabii gazeteciliğin keyifli anları koalisyon hükümetleri zamanındadır. Siyasi otorite zayıftır, ekonomi çalkalanmaktadır, her şey lime lime dökülmektedir. Siz gazeteci olarak çok rahat hareket edersiniz. 12 yıldır tabii tek parti yönetimi var bu ülkede, ekonomi de iyi gidiyor. Yani sosyoekonomik açıdan ve kalkınma açısından da çok pozitif bir süreç yakaladı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi. Şimdi tabii böyle bir ortamlarda biz gazeteciler huzursuz oluruz. Niye huzursuz oluruz? Çünkü hareket imkanımız yani siyasi otoriteden gelen baskı nedeniyle değil. Yanlış anlaşılmaz.
Evet, yok.
Hareket imkanımız yani bir şey vuracağız vuramıyoruz çünkü orası toparlanmış. Hakkari'de havalimanı var. Yani şimdi Hakkari'de havalimanı varsa Hakkari ile ilgili yapacağınız analizde de gazeteci olarak daha hakkaniyetli davranmanız gerekir. O zaman da hareket alanınız Hakkari için bile daralmış demektir.
Evet.
Çünkü siyasi otorite o işi yapmış. Bu nedenle ama benim gördüğüm riskler var bu dönemle ilgili. O da şu. Genç kadrolar gereksiz yere politize olmuş durumdalar. Onların işi değil. Onların işi normal işlerini yapmak. Politize olacak olan insanlar genel yayın müdürleridir veya birkaç tane siyasete meraklı köşe yazarıdır. Genç kadroların pozisyonlarını politikaya göre almaları veyahut yaptıkları haberciliği de bir nevi kendilerine vaaz edilmeyen ama ortamda gördükleri politik anlayışlar çerçevesinde değerlendirmeleri gazetecilik için büyük bir risktir. Onların serbest bırakılması, serbest olması ve serbest düşünmesi lazım. Zaten bir muhabirin veya editör yardımcısının üstünde onu kontrol edecek mekanizmalar var. Çok aşırıya kaçmamak koşuluyla bir kontrol var. O yüzden bu bir. İki, sosyal medyadan kaynaklanan yalan yanlışın çok hızlı cevaplandırılması gereken bir medya anlayışına yönelmemiz lazım. Zayıf kalıyoruz. Ben mesela Kobani, Aynel Arap, Suruç şeyine gittim. Gittiğim gün, yani geçen hafta, ortada bir sürü yalan vardı. Onların listesiyle gittim. Yalan vardı. Yalan olduğunu bildiğim şeyler vardı. Ve oradan yaptığım haberlerden sonra o yalanları her dakika yazan ve söyleyen siyasiler veya gazeteciler sustular. Çünkü televizyonun bir gücü vardır. Kameranın çok büyük bir gücü vardır. Yazılı basın gibi değildir. Kamera konuşturur, görüntü ver.
Evet.
Eğer o görüntü ve ses kamuoyuna da ulaşırsa yalanı söyleyen açısından hareket kabiliyeti kalmaz. Şimdi bu reaksiyonlarımız zayıfladı medya olarak. Bu reaksiyonları güçlendirmemiz lazım. Sosyal medyanın varlığı bütün öngörülerin aksine gazetecilik mesleğini son derece önemli ve stratejik bir noktaya taşımıştır. Herkes ilk başta sosyal medya patladığında gazeteciliğin de bir vatandaş gazeteciliğine dönüşeceğini sandı. Ben ona asla inanmadım. Amerikalı profesörler bunun için koca koca kitaplar yazdı. Citizen journalism. Yok, olmaz. Gazetecilik bir disiplindir. Ve bu disiplini biz 30 yılda kazanırız. Bir meslektir. Öyle iki kare fotoğraf, üç tane bilmem neyi sosyal medyadan salladığınız zaman onun adına gazetecilik de denmez, enformasyon ve bilgi akışı da denmez. Esas bilgi akışı kurumsal olmalıdır. Kurumsal medya önemlidir. Şimdi ilk başta böyle bir sallandık biz bu sosyal medya karşısında ama şimdi müthiş güçleniyoruz. Kurumsal kimliklerimizle güçleniyoruz ve doğru yaptığımız her işle daha da güçleneceğiz. Sosyal medyada desinformasyon var, misinformasyon var, her şey var, her şey var. Dehşetle izliyorum ve inanan kitleler var.
Tabii.
Yalana çok kolay inanıyorlar. Biz kurumsal kimliğimizle bu kadar çaba göstererek, bu kadar emek harcayarak hazırladığımız doğru haberi kamuoyuna yansıtıyoruz. Adam o başlıktan bir komplo teorisi üretiyor. Ve bizim o başlığımıza değil komplo teorisine inanıyor vatandaş.
Evet.
İnanılmaz bir şey. O yüzden çok sağlam durmamız gereken bir durumdayız. Ben o yüzden mesleğimle de gurur duyuyorum. Niye gurur duyuyorum? Çünkü şu an daha da önemi arttı insanlığın huzuru açısından. Doğru yapıldığı takdirde.
Aslında siz siyaset bilimi üniversitede okudunuz değil mi?
Evet.
Oradan gazetecilik ve...
Zaten siyaset bilimini, siyasal bilgileri o yüzden çok seçtim.
Siyasilerle röportajlarınız da oldu. Amerika başkanları,
evet.
Eski Sovyetler başkanı.
Gorbaçov'la İstanbul'da yaptık. Çok enteresan bir adamdır Gorbaçov. Onun sözcüsüyle yemek yemiştim ben daha önce. Gennady Gerasimov, toprağı bol olsun, vefat etti. Çok esprili bir adamdı Gennady Gerasimov. Onun perestroika ve şey döneminde. Burada bir o yine İstanbul'a gelmişti. Hatta şöyle bir espri yapmıştı. O zaman daha henüz Sovyetler Birliği tam dağılmamış. Ama dağılmaya 5 var falan. Dedi ki Ardan dedi biz politbüroda ne karar aldık biliyor musun dedi. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde ne karar aldınız dedi. Bütün dünya komünist olacak Türkler hariç dedi. Şimdi alındım yani. alındım niye? Ya olan bütün dünya komünist olacak da biz bu kadar hani aykırı bir millet miyiz ki? Şey, niye ya dedim. Dedi serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde birinden piyasa fiyatlarını öğrenmemiz lazım. Şimdi tabii o cümle esasında komünizmin battığı nokta. Yani evet. O kadar net ki o cümle. Yani çünkü mal ve hizmet üretimini yapıyorsunuz ama bunun maliyetinin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Fiyatının ne olduğunu bilmiyorsunuz ve batıyorsunuz tabii. Tıpkı bir yanlış ticaret yapan adam gibi. Bu cümle çok önemliydi. Gennady Gerasimov'la o yemekten yaklaşık 2 yıl sonra 95'te yaptım Gorbaçov'la. Buraya bir bankanın davetlisi olarak gelmişti. O zaman da Türk Cumhuriyetleri yeni
dağılmaya
ortaya çıkmış. Hepimiz de tabii 91-95 arası 4 yıl Azerbaycan, Kazakistan falan işte bir böyle bir milliyetçi havamız da var. Birçok şeyi konuştuk Gorbaçoğlu ama o cevabını hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağım için burada da tekrarlayacağım. Tabii konu ister istemez Türk Cumhuriyetlerine geldi. Rusya o zaman dizlerinin üstüne çökmüş vaziyette. İnsanlar tarlalardan patates toplayıp yiyorlar falan. Bir açlık tehlikesi bile doğdu. Amerika Birleşik Devletleri 50 milyon ton mısır ve patates yollayarak Rusya'daki açlığı önledi falan. Öyle bir dönemden konuşuyoruz. Biz de tabii rahatız da dağılmış bir imparatorluk. Gorbaçov'a dedim ki dedim işte hayat değişiyor. Sovyetler dağıldı, Türk kardeşlerimiz çıktı. Artık bir Türk ittifakı bekliyor musunuz? Hani Ruslar bundan rahatsız olur mu dedim.
Çok güzel bir soru sormuşsunuz.
Adam da döndü. Öyle bir ittifak bekleyebiliriz ama olmayacak. Buna izin veremeyiz dedi. Çok net. Buna izin veremeyiz. Hakikaten o dünyadan bir tek Azerbaycan'ı çekebildik kendimizi. Yani başka hiç kimse bize o kadar yaklaşmadı. Hepsi Rusya ile devam
ama ediyor. Yaklaşacağını umut ediyor sonuçta. Kardeşiz.
Zamandır.
İnşallah.
Hayır bir dakika manevi ve ticari falan o anlamlarda yok. Yanlış anlaşılmasın. Siyasi öncelik anlamında söylüyorum. Siyasi öncelikte Azerbaycan için Moskova ile Ankara eşittir. O dengeleri korur. Ama diğer Türk Cumhuriyetlerinde Moskova artı Ankara diye gelir. Bu çok net ve açık. Ve bu bir müddet daha böyle devam edecek. Şangay Beşlisi, Altılısı vesaire. Ama Gorbaçov 95 yılında bunu söylemesi şunu gösteriyor. Oradaki devlet yapılanması bunu zaten öngörmüş ve bizi bir şekilde engelleyeceğini şey yapmış. Richard Nixon burada şeydeydi. Buraya geldiğinde daha henüz askeri rejim içindeydik. Orada o söyleşi biraz daha ayaküstüdür. Hani çok planlanmış bir söyleşi değildir.
Carter.
Carter da öyle. Carter rahmetli Özal'la Abdullah Efendi lokantasında yemek yiyordu. Ben de çok genç bir muhabir ve editör adayıyım. Öyle bir duruşum. Özal da tanımıyor daha. O da yeni iktidar olmuş. Yani hepimizi tanımıyor. Öyle bir meydan muharebesi veriyorum ki içeri dalacağım. Ne yapacağım, ne edeceğim, Carter'ı yakalayacağım falan. Özal'ın korumasının şefi de kapıyı tutmuş o zaman. Adını hatırlayamayacağım şimdi. Senin canını yakarım dedi bana koruma. Ben de gittim burnumu duburnuna dayadım korumanın. Hadi yaksana dedim. O sırada tesadüf. Özal'la Carter da yemekten kalkmış yanımızdan geçiyorlar. Özal beni tanımıyor ama gazeteci olduğumu anladı. Döndü. Özal ama Özal çok özel bir adamdı yani. İnanılmaz bir empatisi ve müthiş bir sosyal ilişki ağı var. Döndü korumaya ne oluyor orada dedi. Carter dinliyor bizi. Yani sizin dedim korumanın sayın başbakan dedim benim canımı yakacakmış da dedim onu konuşuyoruz dedi. Ne cak yakması falan. Carter da yanındaki adama döndü.
Ne oluyor diyorsun?
Bunlar ne konuşuyor? Neyse. Sonra Özal dedi ki sen gel benimle dedi. Yani bana. Hani
dikkat kendi, çektiniz orada.
Tabii koruma şey yapınca ve Carter'la şöyle bir noktada ayaküstü sohbet ediyorlardı falan. Beni özellikle aldı ve Carter'a soru sormamı ve ondan şey yapmamı. Ama benim için en güzel anılardan biri. Konuyu siz açtınız. Benim çenem durmaz.
Estağfurullah. Rica ederim. Estağfurullah. Biz
zevkle dinliyoruz. Bilinmedik şeyler öğreniyoruz. O yüzden
Dr. Henry Kissinger. Efsane bir adam. Yani
diplomasi.
Bugün de hala efsane ama bizim gençliğimizin efsane dışişleri bakın. Vietnam Savaşı'nı bitirmiş falan. Yani Orta Doğu Mekik diplomasisinin şeyi ve 74 Kıbrıs Harekatı'nın da en önemli ismi. Yani bize yol veren adam Kıbrıs'a. Açık konuşalım. Evet. Hani Amerika yönetimi yok kardeşim gidemezsin deseydi biz 6. filoyu aşamazdık o günkü halimizde. Bugünkü halimizde de zor aşarız. Neyse. Henry Kissinger geldi tam 83. Yeni seçimler yapılmış. Özal başbakan olmuş ama tabii Kenan Paşa ve diğerleri hepsi işin başında. Ve o arada bir özel uçakla geldi Henry Kissinger. O yanına da oğlunu almış. Bir tur yapıyor. Ve Türkiye'ye de özellikle geldi. Küçük bir özel uçak. Vali Nevzat Ayaz o zaman. İstanbul valisi. O efsane validir. Ben de takım taklavat böyle giyinmişim lacivertleri falan. VIP salonuna sızdım. Henry Kissinger'ı bir şekilde yakalamam lazım. Muhabirlik bu yani şey değil. Tercüman gazetesinde çalışıyorum o zaman. Dış haberler editör yardımcısıyım. Aynı zamanda da gelen konuklar için de muhabirlik yapıyorum. Şimdi Kissinger uçaktan indi. Nevzat Ayaz başta. İstanbul bürokrasisi kırmızı halıya dizildi. Adamı resmi karşılıyoruz. Gerçi o sırada Dışişleri Bakanı falan değil ama bugün de Amerika'nın yönetim kadrolarının 3 numaralı ismi falandır yani şu anda. Geliyor, ben de arkadan kimseye çaktırmadan o protokolün en sonuna durdum. Şimdi vali, işte emniyet müdürü, şu bu, herkes, Nevzat Ayaz herkesi de tanıştırıyor. Henry Kissinger'la işte bu bizim emniyet müdürümüz, şuyumuz buyuz. Bana geldi. Ben yok. Benim orada olmamam lazım. Bana geldi. Ben de ama kılık kıyafet bürokrat gibiyim yani. Vali böyle baktı. Tanımıyor da beni o zaman.
Sizin çok de genç, kendinize güveniniz
çok
orada.
Çok gencim tabii. Nereden tanıyacak? Genç bir muhabirim. Böyle yanındakilere döndü. Bu kim? Hani böyle. Ben evimi uzattım. Kendimi tanıttım İngilizce olarak. Gazeteciyim. Size hoş geldiniz demek istedim. Ama aynı zamanda eğer uygunsanız kaldığınız yerde gelip röportaj yapmak istiyorum dedi. Tabii ki Kissinger çok zeki bir adam. Müthiş bir şey. Şöyle valiye döndü. İstanbul'un en ilginç adamı değil mi bu şimdi?
Doğru.
Vali çıldırdı Nevzat Bey. Oradaki güvenlik tabii yani şimdi ben iyi bir gazeteciyim yani iyi huylu bir adamım da evet. Terörist de olabilirim. Tabii. Yani nasıl sızdı bu adam yani. Buraya yani. Tabii oralar girdi birbirine, yıkıldı falan. Ben hiçbir şey olmamış gibi çıktım. O zaman Cengiz Çandar falan Cumhuriyet'te, Ufuk falan o bu dönemin. Ama hepimiz o zaman yarı muhabir, yarı editör olarak çalışıyoruz ve genciz de. Ertesi gün işte yine ben Kissinger işte Sultanahmet'i gezecek. Şunu yapacak, bunu yapacak falan böyle bir şey. Gittim. Adam nereye baksa beni görüyor. Öyle pozisyonlar alıyorum ki böyle şöyle dönüyor. Aa bu yine burada diyor. Bu en son Ayasofya'da bir bayan müze müdürümüz vardır. Vardı. Hanımefendi Ayasofya'yı anlatıyor adama. İşte şeyden başladık. Ayasofya'yı anlatmaya başladı. Ben yine oradayım. Böyle bir durdu. Ha. Bir saniye dedi. Herkese yardı, herkese yanıma geldi. Senden sıkıldım ben biliyor musun dedi. Biliyorum dedi. Nasıl kurtulacağımı biliyorum dedi. Saat 15'te otelinin lobisine geldi.
Çok iyi.
Ama ne olur dedi o saate kadar gözükmeydi. Sıkıldım senden dedi. Söz mü dedim ya dedi böyle. Ben de sözümü tuttum çekildim. Çekildim derken uzaktan izliyorum yani tabii
yine oralardasın.
Görevim ya adama bir şey olsa. Ondan sonra saat 15'te gittim. Cebimde de bir kağıt. Niye? Ben Eskişehir Marif Koleji mezunuyum. Bizde o zaman İngilizce dersi var bir de İngilizce kompozisyon var. Liseden mezun olurken bütün derslerden ayrıca bakalorya dediğimiz bir sınava giriyorsunuz. Karne notunuz ne olursa olsun o sınavdan çakarsanız sınıfta kalıyordunuz. Yani liseyi bitiremiyorsunuz. İngilizce kompozisyon dersinde çok iyi bir not almışım ama konu şu, hoca bize kolaylık olsun hani bir an önce biz kurtulsun bizden diye üniversitede nereye gitmek istiyorsunuz ve ne yapmak istiyorsunuz diye sormuş. Ben de üniversitede siyasala gidip gazeteci olacağım ve Henry Kissinger'la röportaj yapacağım diye yazmışım. 1974.
Maşallah, siz de babanız gibi öngörülü.
1974'te. Kağıt da cebimde, çünkü sonradan kompozisyon sınav sonuçlarını vermişler. Evet. Ben de onu saklamışım. Böyle duruyor, hala duruyor. Onu da koydum cebime. Oğlu da geldi. Lobideydi. Foto muhabiri fotoğrafları çekti. O çekildi. Ben de teybi koydum. Röportaj yapacağım. Dedim ki bak, önce ben sana bir şey göstereyim dedim. Çıkarttım. Bu dedim işte 10 yıl önce high school'dan mezun olurken yazdığım kompozisyon. Üstünde tarih var. Kırmızıyla düzeltilmiş falan filan. Baktı, baktı. Oğluna verdi. O da genç. Ben yaşlardı o. Belki biraz daha gençtir bende. Ondan sonra verdikten sonra da şey dedi. Hayatta böyle kararlı olmanı bekliyorum.
Maşallah.
Azim.
Evet, hayatta sonra dedi ve ondan sonra çok keyifli bir söyleşi yaptı benimle ama. Yani.
Kissinger'ın Amerika politikasının üzerinde
hala,
hala da etkisi var. Yani.
Evet, o yıllarda zaten Nirvana'da, yani adam her şeyi o yönetiyor. Türkiye'deki sivilleşmeyi konuşmaya gelmiş, yani düşün.
Şimdi siz kırmızı halı deyince kırmızı koltuğu anamadan geçemeyeceğim. Sizin meşhur, yani Türkiye'de mal olmuş o meşhur yayınınız hem uzun yıllar devam etti hem o
tahminimden kısa sürdü. Yani daha uzun sürdürmeyi arzu ederdim. Sonra genel yayın müdürlüğüyle beraber zor giden bir çalışmaya dönüştü. Düşünün, haftanın 7 günü zaten çalışıyorsunuz, haberlerden sorumlusunuz. Bir de pazar günü saat 12'de konuk bulacaksın, gelecek, konuşacaksın, kavga edeceksin. Yani bizim kırmızı koltuk
biraz... O koltuğa oturmaya kalmadı ama Türkiye'de benim
tahminim. Evet, tarihi bir koltuktur. Hatta ben Cem Uzan'a şey demiştim, bu koltuğu biz de saklayalım, bir cam fanus içine koyalım. 100. program falandı. Ve arkasına da pirinç plaketlerden bu koltuğa oturanların ismini yazalım ki bir müze gibi olsun.
Güzel olur.
Yani böyle, o da çok uygun görmüştü ama onun da yayıncılık ömrü vefa etmedi.
Biz de sizi kırmızı ak koltuğa oturttuk ama o tarafta olmak nasıl
seçimi çok şeydir. Kırmızı koltuk diye bir program planlanmıyordu önce. Ahmet Altan'la Neşe başladı biliyorsunuz. Sonra ben aldım. İlk onları başlattı. Bir koltuk aranıyor. Bir mobilyacıya gidiliyor ve o koltuk görülüyor. Çok da güzel. Ya bu koltuğa oturtalım biz misafirleri deniliyor. Sonra koltuk da o kadar güzel ki adı da kırmızı koltuk olsun diye. Bu kadar basit başlayan bir programdır o. Ahmet ve Neşe de çok güzel yapmışlardı onu. Altan, Ahmet aldı ama sonra bizim dönemimizde daha da siyasileşti. Biraz daha ben insanları dengeli seçmeyi tercih ettim. Yani bir gün muhalefet konuştuysa bir hafta, öbür hafta biraz daha siyasetse şey falan. Ama çok özel konuklarım da oldu. Mesela rahmetli Barış Manço'yu oraya oturtmuştum bir bayram günü. Nejat Uygur'u yine oraya o koltuğa oturttum. O iki program çok keyifliydi. Yani Barış şey demişti. Allah rahmet eylesin, ölümü her zaman çok üzmüştür beni. Çok da iyi bir insandı. Bakardan demişti, 7'den 77'ye de öyle bir zemin yaratıyorum ki ileride bu ülkenin seçimle gelmiş ilk cumhurbaşkanı ben olacağım demişti. Kırmızı koltukta. Ben de o zaman seçimle, tabii tabii falan demiştim. Bakın Tayyip Erdoğan seçimle geldi. Evet. Tayyip Erdoğan'dan biraz büyüktür Barış. Eğer sağ olsaydı belki o günün gençliği Tayyip Bey'i zorlatabilirdi Barış'cığım.
Gerçekten o hafta kırmızı koltukta konu kimse, o konuşulurdu bütün Türkiye'de.
Doğrudur, çünkü güzel böyle bir avantajı vardı. Benzeri yoktu.
Evet.
Bir de pazar günleri saat 12 olması programın. İnsanlar geç kalkmış, kahvaltı yapıyor falan filan. Ya aç bakalım Arda'nın konuğu kim falan. Birkaç tane ilginç anımı da anlatabilirim. Renklensin programımız.
Lütfen.
Mesela Süleyman Bey başbakandı. Sağ olsun kibirli bir insan değildi Süleyman Demirel. Yani şey, medya ile ilişkilerini her zaman güzel tutan bir adamdı. En muhalife bile kızar ama bir şey demezdi. Gazeteci gazetecidir, karikatürist karikatüristtir. Zahmet etti başbakanken bile bizim stüdyoya geldi. Halbuki başbakanlar biraz ayağına çağırmayı severler gazetecileri. O benim stüdyoma geldi, oturdu. Bir saatlik bir program yapacağız zaten. İşte Sayın Başbakan hoş geldiniz, beş gittiniz falan. O günün önemli konularından birini sordum. Ve sorumun tam zıttı bir cevap başladı. Ve 20 dakika sürdü. Onun üzerine reklama girdim. Dedim ki Sayın Başbakan bir soru sordum. Ona da cevap vermediniz. Hani cevap verseniz amenna. Evet. Cevap 20 dakika. Zaten dedim 60 dakikayız. Canlı yayın. Bunu uzatamam ki ben.
Evet.
Ne yapacağız dedim sizinle. Ardından ben başbakanım kendi gündemimi konuşurum. O zaman dedim gündemini söyle.
O nasıl?
Rezil olmayayım dedim. Hani gündemi kaç mı gündemim var? 5. Söyle dedim söyledi. Tamam dedim. Ben sorayım sen cevap. Hani belli ki dedim benim soracağım sorulara cevap vermeyeceksin. O anlaşıldı. Sen kendi gündeminle gel. Ver o zaman dedi.
Yani programı kurtar.
Eve gideceğim. Çoluk çocuk diyecek ki tuzluk gibi oturdun orada.
Estağfurullah.
Ama öyle. Onun üzerine hay Allah dedi. Söyledi. Şuna değineceğim. Buna bari dedim bunları sorayım. Onu hiç unutamam. Çok gırgırdı. Öyle bir hoş bir şeydi. Vaktinizi almıyorum.
Yok, yok, çok güzel. Lütfen. Gayet çok güzel. Güzel. Devam ediyoruz. Ben biraz daha liderlere gelmek istiyorum. Hı. Hüsnü Mübarek'ten aldığınız izlenim neydi?
Aman Allah'ım bu ne soruyorsun? Bir yerden okumuşsun. Dayak yiyordum ben orada.
Öyle mi? Bilmiyorum. Evet. Tamamen bilmeden sordum. Yani,
ciddi misin?
Gerçekten Hüsnü Mübarek.
Şimdi İnur Çevik ben ve Cengiz Çandar, Kenan Evren Cumhurbaşkanı Mısır'a gidecek. Ben o sırada Güneş Gazetesi Dış Haberler Editörüyüm. Güner İcivoğlu'yla falan çalışıyoruz. Selahattin Sadıkoğlu vardır. Hala gazetecilik devam eder.
Yönetici. İyi dostumuzdur.
Evet. Selahattin Bey de Orta Doğu uzmanı. Yani bütün bölgeye hakim bir abimiz. Ben dış haberler editörüyüm. Ani bir davet. Türkiye'den 3 gazeteci çağrılmış. Evren'in Kahire ziyareti öncesi gidilecek. Röportaj yapılacak. Ben hiç üzerime bile alınmadım. Çünkü Selahattin abi varken hani ben gitmeyeceğim. Çünkü o oranın uzmanı. Aa bir öğrendik ki Selahattin abi uzak bir diyara uzun bir
seyahat.
İş görü yani gazetecilik için gitmiş. Güner Bey dedi ki Selahattin yoksa Ardan gidecekti. Ben de heyete katıldım. İnur Çevik, ben Cengiz Çandar gittik. Ondan sonra tabii güvenlik korkunç. 3 gün, 4 gün bizi bir otele yerleştirdiler. Oyalıyorlar şavalak gibi. Biz de oyalanıyoruz çünkü o dönemde işte hiçbir gazeteciye hangi gün, hangi saatte gideceği söylenmiyor. O kadar derin bir güvenlik var. Ondan sonra neyse İsmailiye'ye gittik, Süveyş'e gittik. Gezdiriyorlar bizi, yiyip içiyoruz. En sonunda çıldırdık. Ya dedim hepimizin işi gücü var kardeşim. Yani tek işimiz mübarek değil. Ya bizi alsın ya gidelim biz. Olur mu skandal, büyükelçi falan. Neyse. Bunu söyledikten 48 saat sonra lütfettiler. Bir arabalar geldi bize. İşte bir saray var. Cumhurbaşkanlığı sarayı. Oraya gittik. Olağanüstü güvenlik önlemleri falan. Girdik. İnur ben şey. Hüsnü Mübarek'te böyle taht gibi bir şey var. Oraya oturdu. Bir de asker bir adam geldi. Bu kim dedim Cengiz'e. Cengiz tabii hepsini evet. Tanıyor. O da ortada. Genelkurmay Başkanı. İyi tamam. O da Genelkurmay Başkanı. Dönemde Yaser Arafat'ın Beyrut'ta büyük ölüm tehlikeleri atlattıktan sonra bir gemiyle Akdeniz'e açıldığı ve yanaşacak liman bulamadığı bir günde buluştuk biz Hüsnü Mübarek. Ve Mısır Yaser Arafat'tan elini etini çekmiş, Arap dünyası ayağa kalkmış. Yaser Arafat'a da yer aranıyor Akdeniz'de. Gemiye bir torpil çarpsa Yaser Arafat diye bir adam kalmayacak. Sonra zaten Tunus'a yerleşti. yani Tunus
evet,
kabul edebildi. İsrail'e en uzak nokta diye. Ama Mısır görmezlikten geliyor ve tabii medya o zamanki basında da mübareğe çok sert eleştiriler var. Şimdi Cengiz tabii akıllı, bölgenin uzmanı olduğu için hiç o konuya girmiyor. İlnur Cengiz'i yan gözle izliyor, o da girmiyor ama birini sorması lazım. Yani o kadar şey ki bunu sormazsak niye geldik ki oraya? Öyle bir durum. O da gayet rahat Hüsnü Mübarek esiyor, savuruyor. Çok genç o zaman, dev gibi de bir adam. Hiç unutmuyorum, ayağında da Teksas'tan alınmış gibi gözüken takım elbise altında kovboy çizmesi var. Böyle bacak bacak üstüne atınca gördüm, Allah Allah dedim adamın. Yani koskoca Cumhurbaşkanı'nın kovboy çizmesiyle dolanıyor olması da enteresan bir karakter yani. Neyse söz sırası bana geldi ama bir tur attık, iki tur attık, hani Türkiye'yi konuşuyoruz falan, gayet iyi gidiyor o ana kadar her şey. Sayın Başkan dedim, tabii ki Beyrut, tabii ki Arafat dedim. Adam bir şöyle bir dikildi.
Sorunun geleceğini anladı.
Cengiz'le göz göze geldik, böyle yapıyor, ne yaptı bu diye. En sonunda ben soracağımı sordum, dedim ki kardeşim. Akdeniz'in ortasında adam dedim zivillah gibi dolanıyor. Hiçbiriniz dedim sahip bile çıkamıyorsunuz. Bu nasıl bir Arap dünyası? Dedim. Şöyle uzakta oturuyor. Uzun boylu bir
evet,
adamdır
çok
ve
zor.
Çok yapılıdır. Evet. Oradan ben 7 adımda gelebileceksem o 3 adımda bana geldi. Ve tam tepeme dikildi böyle. Yukarıdan bakıyor Cumhurbaşkanı, ben oturuyorum. Böyleyiz. Beni vuracaksan dedi, şimdi vur dedi. Türkiye'ye dönünce suikast yapma bana.
Çok ilginç.
Ve tepemde titriyor. Genelkurmay Başkanı'nda gözüm, adam tabancayı çeker mi? İş o hale geldi yani. Neyse ben Galsi Okan, olur mu efendim dedim. Biz buraya Türk-Mısır dostluğu için geliyoruz. Bu soruyu sorulmamış, kabul edelim. Bu olayı da yaşam...
konuyu kapatalım.
Bu konuyu kapatıyorum ve zaten görüşme de bitti dedi. Bizi apar topar dışarı çıkardılar. Benim teybim içeride kalmış. Yani biz çıktık, teyp çalışır vaziyette içeride. Ben geri döndüm. Yaver'e dedim ki ya benim teybim içeride. O da nasıl bir insansa hiç kontrol etmeden çalışır vaziyette getirdi. Yani evet. Bizden sonra içeride ne konuşulduysa evet, hepsi kayıtta. Cengiz Arapça biliyor. Otele kadar biz hiç açmadık mevzuyu. Otele gidince Cengiz'e dedim ki Arapça biliyorsun, şunu bir dinlesene dedim. Kısa bir. Yani çok kısa oldu zaten. Genelkurmay Başkanı diyor ki döveceksin sandım diyor. Öldürecektim onu diyor.
Çok, bayağı bir
çok,
şey
çok öfkelendi. Öldürecektim onu. Ne sorun o diyor. Bu diyor dostluk için geldiler buraya diyor. Bu nasıl bir adam diyor. Dedim ki Cengiz biz ilk uçakla gidelim. Benim burada
özellikle
artık
siz.
Zaten ilk uçağa koydular, yolladılar bizi o akşam.
Şimdi geri geliyor mu o tekrar?
Kim?
Mısır'daki dönüşünden sonra.
Mübarek mi? Yok canım. O artık. Gümbürde. Ama bizim Mısır'daki dönüşüm onun bir devamı zaten. Yani evet. Artık o tabii fiilen değil ama Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve Arap dünyasının önemli bir kısmı o dengeyi seviyorlar. Demokrasiyi sevmiyorlar orada. O protokolün en sonuna durdum. Tabii nereden tanıyacak? Genç bir muhabirim. Böyle yanındakilere döndü bu kim?